Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 32. ayrım, 22. bölüm. Zaman kısalıyordu. İki kritik operasyonu yönetmek demek, iki kat iş ve kaygı anlamına geliyordu. İşleri Rourke'un belki de fazlaca hünerli ellerine bırakarak vites değiştirdi ve Clooney'in Banyo'daki evine gitti. Whitney zaten Clooney'in karısını sorgulaması için Baxter'ı göndermişti. Peabody cümlesi bittiğinde Eve'den buz gibi bir bakış aldı. ''Ben de tekrar sorgulayacağım. Buna bir itirazın mı var memur Peabody?'' ''Hayır efendim, kesinlikle yok.'' Zaman Eve için kısalıyor olabilirdi ama Peabody'ye göre önündeki 30 saat bir salyangoz hızıyla ilerleyecekti. Ağzını kapalı tutmaya ve tek katlı evi tam menzilde gören polis arabasından bahsetmemeye karar verdi. Eğer eve gelmeye karar verirse polis aracını Clooney'de fark edecekti. Belki de amaç buydu. Arabadan indiklerinde sessizce Eve'i takip ederek kapıda bekledi. Kapıyı açan kadın normalde yuvarlak hatlı, evcimen bir güzelliğe sahip olabilirdi. Ama şu anda yalnızca yorgun, mutsuz ve korkmuş gözüküyordu. Eve kendini tanıttı ve rozetini kaldırdı. ''Onu buldunuz. Öldü değil mi?'' ''Hayır, hayır Bayan Clooney. Kocanızın yeri hala tespit edilemedi. İçeri girebilir miyiz?'' ''İfademde söylediklerime ekleyebileceğim yeni bir şey yok.'' Ama çok ağır bir yük taşıyormuş gibi çökmüş omuzlarıyla dönerek oturma odasına girdi. Renkli desenli kumaşlar ve danteller hakimdi odaya. Solmuş kilimler ve rahat görünümlü koltuklar. Ve daha iyi günler gördüğü belli olan bir eğlence ekranı. Eve, masanın üzerinde huzurlu ve şefkatli ifadesiyle odayı süzen Meryem Ana heykelini gördü. ''Bayan Clooney, sormak zorundayım. Kocanız sizinle irtibat kurdu mu?'' ''Hayır, kurmaz da. Diğer dedektife de söyledim bunu. Sanırım bir şekilde korkunç bir yanlışlık oldu.'' Dalgın bir tavırla yüzünden bir tutam saçı geriye itti. ''O kendinde değil, uzun bir zamandır kendinde değil ama yaptığını söylediğiniz şeyleri de asla yapmış olamaz.'' ''Neden sizinle irtibata geçmesin Bayan Clooney? Karısısınız, burası onun evi.'' ''Evet.'' Kadın artık dizleri kendini daha fazla taşımıyormuş gibi koltuğa çöktü. ''Evet öyle ama o böyle görmeyi, buna inanmayı bıraktı. Kocam kayboldu. Yolunu, umudunu, inancını kaybetti. Ted öldüğünden beri her şey değişti.'' Bayan Clooney, Eve oturdu. Hem güven hem de güç ifade eden bir tavırla ona doğru uzandı. ''Ona yardımcı olmak istiyorum. İhtiyaç duyduğu yardımı almasını sağlamak istiyorum. Nereye gidebilir?'' ''Hiç bilmiyorum. Eskiden olsa bilirdim.'' Kadın cebinden buruşuk bir mendil çıkardı. ''Benimle konuşmayı, benimle yakın olmayı bıraktı. Ted öldürüldüğünde ilk başta birbirimize kenetlendik, birlikte ağladık. O dünyadaki en mükemmel genç adamdı, bizim Ted'imiz.'' Bayan Clooney gümüş bir çerçevenin içinde üniformalı resmiyle gülümseyen genç adama doğru baktı. ''Onunla gurur duyuyorduk. Onu kaybettiğimizde birbirimize sıkıca tutunduk. Ona karşı duyduğumuz sevgi ve gurura tutunduk. Bu sevgi ve gururu Ted'in karısı ve güzel bebeğiyle de paylaştık. En azından torunumuzun yanımızda olması bizim için çok büyük bir teselliydi.'' Kadın kalkarak başka bir çerçeveyi eline aldı. Ted bu kez güler yüzlü genç bir kadın ve tombul yanaklı bir bebekle kameraya gülümsemişti. O kadar güzel bir aileydiler ki. Çerçeveyi yerine koymadan önce parmakları üç yüzün üzerinde de sevgiyle dolaştı. Ted'i kaybettikten birkaç hafta sonra Art değişmeye, öfkeli ve saldırgan olmaya başladı. Benimle hiçbir şeyi paylaşmıyordu, kilise ayinlerine gelmiyordu. Tartışmaya başlamıştık, sonra onu da bıraktık. Bu evde yaşamak yerine sadece varlığımızı sürdürmeye başlamıştık. Sanki yabancı birilerine aitmiş gibi gözlerini etrafındaki rahat, huzurlu evde gezdirdi. ''Kocanızdaki bu değişikliğin ne zaman başladığını hatırlıyor musunuz Bayan Clooney?'' ''Şey, yaklaşık 4 ay önce. 30 yıldan uzun bir süredir birlikte olduğumuzu düşünürsek o kadar da uzun bir zaman değildi ama bana sonsuz kadar uzun gelmişti.'' Eve hesap yaptığında zamanlamanın da ilk cinayete uyduğunu fark etti. Bazı geceler eve gelmiyordu. Geldiğinde de Ted'in odasında yatıyordu. Sonra başka bir eve taşındı. Bana çok üzgün olduğunu söyledi. Tekrar benim kocam olmaya başlamadan önce halletmesi gereken şeyler olduğunu söyledi. Söylediğim hiçbir şey fikrini değiştirmeye yaramadı ve Tanrı beni affetsin ama o noktada ben de öyle yorgun, üzgün ve öfkeliydim ki gitmesini o kadar da umursamadım. Bayan Clooney dudaklarını birbirine bastırarak gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyordum ama kocamı geri istiyorum. Eğer buna yardımı olacak en ufak bir şey bilseydim size söylerdim. Eve, Clooney'lerin evinden çıktıktan sonra civarda dolaştı, komşularla konuştu. Tek karşılaştığı şaşkınlık dolu ifadelerdi. Kimse olanlara inanamıyormuş gibi gözüküyordu. Clooney iyi bir arkadaş ve komşu, sevecen bir koca ve baba, toplumun güvenilir bir üyesiydi. Kimse ondan bir haber almamıştı ya da almadıklarını söylüyorlardı. Şehir merkezine dönerlerken Peabody, "Onlara inanıyor musun?" diye sordu. "Karısına inanıyorum." Kadın yalan söyleyemeyecek kadar korkmuş ve kafası karışmış. Clooney, evi gözleyeceğimizi biliyordur. Arkadaşlarını, akrabalarını da. Tanıdığı birilerinin yanına gidecek kadar aptal değil ama yine de kontrol etmem gerekiyordu. Merkeze gidip verilerine tekrar bakacağız. Belki gözümüze bir şey çarpar. Ama iki saat uğraşmalarına rağmen hiçbir şey bulamadılar. Eve parmaklarını gözlerine bastırarak bir süre durdu. Kahvesini tazeleyip devam etmeyi düşünürken birinin kapıda durduğunu hissetti. Gözlerini açtığında kapıda durmuş kendini izleyen Mira'yı fark etti. "Fazla çalışıyorsun Eve." "İyiyim, merak etme. Özür dilerim, görüşmemiz mi vardı?" "Hayır ama bu aşamada Clooney ile ilgili profesyonel fikrimin işe yarayabileceğini düşündüm." "Evet, iyi olur." Eve etrafına bakarak iç geçirdi. "Burası berbat halde, temizlik ekibini birkaç gündür içeri almıyorum. Güvenlik şu anda yeterli değil." "Sorun değil." Mira zarif bir tavırla kalçasını Eve'in masasına dayadı. "Clooney'in artık planını değiştirdiğini ya da değiştirebileceğini sanmıyorum. Hala odak noktası sensin, yani buralarda olacak. Başka bir polisi daha öldürmeyeceğini de söylemişti ama Webster'ın boğazını keserken tereddüt etmedi." O hesaplı değil, tepkisel bir hareketti. İstediği sendin ve o anda bile nefsi müdafaa yaptığını sanıyordu. Onu yakalamaya çalışıyordun, sen ve iç işlerinden bir polis daha. Ben hala şehirde olduğuna inanıyorum. Olanları takip etmeye çalışıyor ve harekete geçmeyi planlıyor. Sen de öyle yapmaz mıydın? Evet, ben de bir şeyleri bitirmeye karar vermiş olsaydım, canım pahasına denemeye devam ederdim. Eve, Clooney'nin zihnine girip ne düşündüğünü anlamaya çalışırken bu konu üzerinde dikkatle düşünmüştü. Kendini öldürmeyi planlıyor değil mi doktor? Evet, ben de öyle düşünüyorum. Sana verdiği süre dolana kadar bekleyecek. Eğer üzerine düşen şeyi yapmazsan seni öldürmeye çalışacak. Sonra da bu konuyu tamamen bitirmek için muhtemelen Riker'ın üzerine kendisi gidecek. Bu da bir intihar görevinden farksız. Karısının, meslektaşlarının ya da rahibin suratına bakamaz artık. Ama en azından oğlunun suratına bakabilecek. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Doğruca eve gitme niyetindeydi. Hastaneyi arayıp Webster'ın durumunu sormuş ve değişiklik olmadığını öğrenmişti. Ama Clooney'in karısı konusunda olduğu gibi bunu da şahsen kontrol etmek istiyordu. Attığı her adımda korkusu artarak yoğun bakım bölümünde ilerledi. Hastane kokusundan, seslerinden mi hissinden nefret ediyordu. Nöbetçi hemşire aileden olup olmadığını sorduğunda Eve tereddüt etmeden yalan söyledi. Biraz sonra daracık bölmede bağlandığı makinelerin ortasında ufacık kalmış olan Webster'ın bembeyaz yüzüne bakıyordu. "Evet, bu harika değil mi? Sana bunun beni sinirlendirdiğini söylemiş miydim? Burada durmuş, senin kolay yolu seçtiğini görmek beni cidden kudurtuyor. Lanet olsun Webster." Eve birden ağlamaya başlayarak uzandı ve onun elini tuttu. Soğuk olduğunu düşündü. Teni çok soğuktu. "Sence bunun için ayırabilecek vaktim var mı? Boğazıma kadar batmış durumdayım ve sen kıçını yaymış komada yatarken gelip elini tutmam mı gerek? Hemen kendini toplamaya başlasan iyi olur.
Eve, yüzünü Webster'ın yüzüne yaklaştırarak net ve sert bir sesle konuştu.
Beni duyuyor musun adi herif? Hemen kendini toparlayıp kalkmanı istiyorum. Çünkü son zamanlarda çevremde çok fazla polis öldü. Senin de bu sayıyı artırmana izin vermeyeceğim. Ve gelip mezarına çiçek koyacağımı ve arkandan gözyaşı dökeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun dostum. Gelip mezarına tükürürüm Webster.
Eve hala elinde tuttuğu eli sıktı.
Adi herif diye mırıldanırken onu tahmin ettiğinden daha fazla sevdiğini fark etti. Arkasını dönüp çıkmaya hazırlanırken kapıda durmuş kendini izleyen Rourke'u görünce aniden duraksadı. Birden aklından hiçbiri net olmayan yüzlerce düşünce geçmeye başladı.
Buraya uğrayabileceğini düşünmüştüm.
Ben sadece...
Eve ellerini cebine sokarak omzunu silkti. Rourke ona doğru ilerlerken, ''Bir dostuna yardımcı olmaya çalışıyorsun.'' diye sözünü tamamladı. Ellerini Eve'in omzuna koyarak alnına bir öpücük kondurdu. Rourke'un hareketi çok hassas ve destekleyiciydi.
''Buna bozulacağımı mı düşündün?''
''Sanırım, yani sadece... Bu durum biraz garip işte, hepsi bu.''
''Biraz daha yanında kalmak ister misin?''
Eve kafasını Webster'a çevirerek,
''Hayır, söyleyeceğim şeyi söyledim.'' dedi. ''Komadan çıktığında cidden canını sağlam yakacağım.''
''Ben de sana tam destek vereceğim.'' Rourke kolunu Eve'in omzuna doladı.
''Eve gidelim Teğmen, yarın çok zorlu bir gün olacak.''
Gerçekten çok zorlu bir gündü ve saatler çok çabuk geçiyordu. Eve kontrol odasında önündeki ekrandan bölümü izleyebiliyordu. Rourke'la ışıklar konusunda tartışmıştı. Fazla karanlıktı ama Rourke değişiklik yapmayı reddediyordu. Müzikten yakınmıştı, çok yüksekti ama Rourke o konuda da burnunun dikine gitti. Şimdi ona yüklenebileceği bir açıyı daha kaçırmıştı. Kalabalık. Eve, kulübün tekrar açılışı için bu kadar çok insanın dirsek dirseğe kapıya yığılmasını beklemiyordu. Eve, Feeney'e dönerek, ''Yeterince polisimiz yok.'' dedi. ''Açılalı daha bir saat olmadı ama sanki içeri giren herkes bedava içki ve grup seks için gelmiş.''
''Yalnız gerçekten öyle olabilir. Adam işini nasıl yürüteceğini hep biliyor.''
''Biz iyiyiz Dallas. Güvenlik sistemi hepsini halledecek kadar iyi.''
''Hey bak ne buldum. İkinci kısım 6. masada. Hanım arkadaşının içkisine bir şeyler atıyor. Biraz eksotika sanırım.'' ''Bırak bu tiplerle Rourke'un güvenliği uğraşsın.''
Ekranı beraberce izlemeye devam ederlerken Eve elini Feeney'in omzuna koydu.
''Rutin işlere bizimkiler karışmasın. Ayrıca Rourke'un güvenliğinin ne kadar iyi olduğunu da görmek istiyordu.''
Eve 30 saniye içinde siyah takım elbise içinde iri yarı bir adamın bahsettikleri masaya gelerek içkiyi aldığı ve adamı rahat bir hareketle yerinden kaldırdığını görünce ''Çok iyi.'' diye düşündü.
''Şık ve sessiz bir hareket.'' dedi Feeney. ''İşler işte bu şekilde yürütülür.''
''Hiç hoşuma gitmiyor bu iş. Kesinlikle hiç. Ters gidebilecek bir sürü şey var.''
''Ters gidecek hiçbir şey yok. Sadece sen 3,5 atıyorsun.''
''Ne atıyorum?''
''Kıvırıp duruyorsun yani.''
''Lanet olsun Feeney, ben hayatımda kıvırmam.''
Feeney resmi bir tonla ''Şu anda kıvırıyorsun.'' dedi ama sesinde bir muziplik vardı.
''Adam kendi başının çaresine bakmayı biliyor işte Dallas, hem de tanıdığım herkesten daha iyi.''
''Evet, belki de beni endişelendiren bu. Kendisi de öyle düşünüyor.''
Eve ekranlara baktığında Rourke'u kolayca buldu. Adam sanki en büyük derdi takım elbisesinin kesimiymiş gibi hareket ediyordu. Eve ise iki kat yukarıda ter döküyordu. Bunun sebebi de iki kat yukarıda olmasıydı zaten. Eğer aşağı katlarda, hareketin içinde olsaydı daha iyi hissederdi. Sivil kıyafetler içinde barda duran Peabody gibi diye düşündü.
''Peabody, duyuyor musun?''
Peabody olduğu yerde hafifçe başını hareket ettirirken Eve'in sesi kulağında çınladı.
''O höpürdettiğin şey umarım gazlı içecektir.''
Peabody sırıttı. Nedenini bilmese Eve kendini daha iyi hissederdi. Güvenlik odasının kapısı sinyal verdi. Eve bir eli silahında kapıya gitti. Kilitleri devre dışı bırakarak kapıyı açtı.
''Martinez, neden kendi bölümünde değilsin?''
Daha vakit var. Bir dakikan var mı? Daha önce söyleme fırsatım olmadı, diye devam etti sesini alçaltarak. Eğer işler istediğimiz gibi giderse sonrasında fırsatımız olmayabilir. Beni de bu işe dahil ettiğin için teşekkürler. Hak ettin. Biliyorum ama beni çağırma mecburiyetin yoktu. Benden ya da birimimden birinin yardımına ihtiyacın olursa hemen söyle. Tamam ve teşekkür ederim. Sanırım Road konusunun ne olduğunu da duymak istersin. Olanlar siciline eklendi. Bir değerlendirmen gönderiyorlar ve tekrar rehabilitasyon görmesi gerekecek. 6 aylık bir deneme sürecinin sonunda birimin başı olarak devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak. Eve, bu olanların Road gibi bir kadın için ağır olduğunu düşündü. Ama çok daha kötü de olabilirdi. Evet, bazıları vazgeçip istifa edeceğini düşünüyor ama asla bu dönemi atlatacak. Evet, bence de. Tamam, dedikodu seansımız bittiğine göre şimdi kendi bölümüne dön. Martinez'in yüzüne bir gülümseme yayıldı. Evet efendim. Eve, kapıları kilitleyerek tekrar ekranlara döndü. Tam oturmaya hazırlanırken birden olduğu yerde kala kaldı. Tanrım! Nasıl düşünemedim bunu? Mavis burada. Mavis ve Leonardo. Telaş içinde Rourke'un hattına girdi. Mavis içeriye girdi. Leonardo ile birlikte 5. bölüme doğru ilerliyor. Onlardan kurtul hemen, eve dönsünler. Rourke cevaben, hallederim diye mırıldandı. Eve'in tek yapabildiği olduğu yerde çaresizce dikilmekti. Rourke! Mavis sevinçle haykırarak kendini Rourke'un kollarına attı. Dore renkli beden boyasının üzerine mavi tüylü bir kostüm giymişti. Burası harika olmuş, ultra harika. Dallas nerede? Büyük geceyi kaçırmayacak, değil mi? Çalışıyor. Aa, lanet olsun. Neyse, biz sana eşlik ederiz. Şu çalan grup harika, dans etmek için sabırsızlanıyorum. İkinci kattan manzara daha iyi. Yok, asıl hareket burada. Orası da iyi. Rourke onları asla gitmeye ikna edemezdi. Yani düzgün bir açıklama yapmadan mümkün değildi. Ama onları mümkün olduğunca uzaklaştırarak Eve'in gerilmesini önleyebilirdi. Rue, Rourke idarecisine seslendi. Bunlar benim yakın dostlarım. Onları ikinci katın en iyi masasına yerleştirmeni istiyorum. Hesapları da bizden. Çok naziksin. Leonardo Mavis'in elini tuttu. Hiç gerek yoktu. Benim için bir zevk. Şimdi müsaadenizle ilgilenmem gereken birkaç şey var. Onları halledince gelip size katılırım. Bir şeyler içeriz. Ay, çok tatlısın. Tamam, üst katta görüşürüz. Rourke onların gittiğinden emin olunca McNab'e yaklaştı. İşler bitene kadar gözün üzerlerinde olsun. Merak etme. Sahnede dansçılar striptiz dansına başlamışlardı. Işıl ışıl gözüküyorlardı. Yaptıkları danstan keyif alıyor gibi görünmeyi başarıyorlardı. Orkestra sert bir şeyler çalmaya devam ederken ince ve mavi bir sis zemine yayılmaya başlamıştı. Dansçıların arasında boynunda dikenli bir tasma olan siyah bir kaplanın holografik görüntüsü dolaşıyordu. Kaplan başını geriye atarak her kükrediğinde kalabalık da ona doğru kükrüyordu. Rourke sırtını ışıltılı bedenlere ve avcı kedilere dönerek Riker'ın Araf'a girişini izledi. Yalnız gelmemişti ki Rourke yalnız geleceğini düşünmemişti. Bir düzine kadar adam çelik gibi bakışlarla tüm mekanı taramaya başladı. Yarısı hemen kalabalığın arasına karışmıştı. Rourke bunlar ön tarama ekibi diye düşündü. Diğerlerinin de yanlarında portatif tarayıcılar, sinyal bozucular, güvenlik kameralarını bulup kaydedecek aletler ve alarmlar olmalıydı. Ama Rourke'un bulmalarına izin verdiği kadarını bulabileceklerdi. Rourke onlara aldırmadan kalabalığın arasından geçerek Riker'ın karşısına çıktı. Eve kontrol merkezinden tamam dedi. Herkese haber verin. Herkes konumunu alsın. Hata istemiyorum. Eve az öncesine kadar ter dökerken şimdi soğukkanlı bir şekilde kontrolü ele almıştı. Fini, silah taramasını aç. Kim kaç tane taşıyor görmek istiyorum. Konuşurken bile gözlerini ekrandaki Rourke'dan ayırmıyordu. Epey zaman oldu, dedi Rourke. Riker'ın dudakları hafifçe kıvrıldı. Evet, epey zaman oldu. Bakışlarını Rourke'dan çevirerek bir süre kulübü inceledi. Hafifçe sıkılmış bir tavırla, ''Etkileyici'' dedi. ''Ama ne kadar süslenmiş olursa olsun, bir striptiz kulübü her zaman bir striptiz kulübüdür. Ve iş iştir. O konuda bazı sıkıntıların olduğunu duydum. Halledemeyeceğim şeyler değil. Gerçekten mi? Geçen sene bazı çalışanlarını kaybettiğini duydum. Biraz yeniden yapılandırmaya yöneldim. Anladım. Belki de tatlı karına bir düğün hediyesi olarak ha? Karımı bu işin dışında tut. Biraz zor ama imkansız değil.'' Rourke'un sesindeki gerginliği duymak inanılmaz tatmin ediciydi. ''Ama bunun karşılığında senin ne vermeyi düşündüğünü konuşalım mı?'' Rourke kendine hakim olmaya çalışırmış gibi görünmeye çalışarak derin bir nefes aldı. ''Benim masamı kullanalım, sana bir içki ısmarlayayım.'' Rourke dönmeye hazırlanırken Riker'ın adamlarından birisi elini onun koluna koyarak silah kontrolü yapmaya kalktı. Rourke birden dönerek adamın baş parmağını kavradı ve geriye doğru büktü. Aşırı zayıf gözükmek de şüphe uyandırabilirdi. ''Bir daha bunu yapmaya kalkışırsan parmağını koparıp yediririm.'' Tekrar Riker'a döndü. ''Sen de biliyorsun değil mi? En azından bazı şeylerin değişmediğini görmek güzel.'' Adamına geri çekilmesini işaret etti. ''Ama bazı temel önlemler olmadan bir içki içmemi de bekleyemezsin.'' ''Adamlarından birisi beni ve bizim masanın bölmesini tarasın. Eğer yine de tatmin olmuyorsan gidip kendini becerebilirsin. Burası benim mekanım artık.'' Riker'ın yüzünde bir kas seyirdi ve boğazına doğru yükselen bir öfke hissetti. ''Her ne kadar renkli olsa da şu İrlandalı damarından hiçbir zaman hoşlanmadım. Ama dediğin gibi burası artık senin mekanın. Şimdilik.'' ''İyi, pekala.'' dedi. ''Alana doğru gidiyorlar. Fini, bu sistemin Riker'ın tarayıcılarını atlatacağını söyle.'' ''Eve, benimkini bile atlattı. Ondan bana taslağını göstermesini istedim ama sadece gülümsedi.'' İkinci bir ekrana döndü. ''Bak, tarama temiz çıkıyor. Sadece Rourke'un görmelerine izin vereceği kadarını gösteriyor. Şimdi arkamıza yaslanıp içkilerini içmelerini ve konuşmaya başlamalarını bekleyeceğiz.'' Eve bir yandan tarama sonuçlarına bakarken, ''Peabody'' dedi. ''Senin adamın barın sol ucunda, siyah takım elbiseli, melez, 1.90 ve 120 kilo kadar, omuz boyunda saçları var, lazer silahı var, buldun mu?'' Peabody'nin başını sallamasıyla Eve devam etti. ''Herkes hedefini göz hapsinde tutuyor, aksi emredilmedikçe yaklaşmak, harekete geçmek yok. Martinez, senin adamın...'' 32. ayrımın sonu. Sayfa 370. Devamı 33. ayrımda.